Ayrım 15.
Sonra yarı yana dönüp belki de dua etmek için ellerini birleştirmişti. Naruz çok ustaca ayarlanmış, hemen hemen eş zamanlı iki harekette bulundu. Sağ eliyle kamasını çekerek tahtaya saplar, böylece maksubu kaba cübbesinin uzun kollarından çivilerken, sol eliyle de sanki kuyruğuyla vurmasını önlemek için bir kobra yılanını başından yakalarmış gibi adamı sakalından yakalamıştı. Son olarak da içgüdüsel bir davranışta bulunmuş, yırtık dudağını iyice ayırıp neredeyse terbiyesizce bir öpücük sesi çıkararak, çünkü doğuda sakatlara da büyüsel güçlerin bağışlandığına inanılır, yüzünü onun yüzüne yaklaştırdıktan sonra şöyle fısıldamıştı: "Ey peygamberin sevgili kulu." Uzun süre ikisi böylece durdular. Kilya'da bronza defnedilmiş, anımsanmayan bir devinimin yontuları gibiydiler. Onları saran gecenin suskunluğu bir kez daha kendi ürpertici boyutlarına ulaştı. Maksup neredeyse inleyerek derin derin soluyordu. Ama hiçbir şey söylemedi. O gece kor gibi yanarken gördüğü o korkunç gözlere bakan Naruz, şimdi onlarda hiçbir güç bulamıyordu. Sanki bu ıssız avluda duvarın köşesine sıkıştırdığı adam zaten ölü biriydi. Kollarına yıkılıp son soluğunu verecek biri. Bir keder ve pişmanlık fırtınasının dalgalarıyla birlikte Naruz'a korkulacak bir şeyin kalmadığı, maksubun iyi saatinde olmadığı kanısı geldi. Bu adamı deliliğe sığınmaya iten tanrılık sıfatını, onun dinsel gücünün ölçülebileceğini biliyordu. Gözleri yaşararak Aziz'in sakalını bıraktı. Keçeleşmiş saçlarını okşuyor, ağlamaklı, sevecen sesiyle "Ey peygamberin sevgilisi, ey bilge kişi, ey sevgili!" diye fısıldıyordu. Sanki bu kez de maksup kendi kendisini bir av köpeğine dönüştürmüştü ve Nauruz bir hayvanı okşarmış gibi onu okşuyor, en sevdiği hayvanları için kullandığı alçak, sihirli sesiyle hep aynı sözcükleri yineleyerek kulaklarını, saçlarını karıştırıyordu. Büyücünün ona çevrilmiş gözleri, kendine acıma duygusuna kapılan bir çocuğunkiler gibi birden buğulandı. İki eli hala duvara çakılı durumda kuru toprağın üzerine dizüstü çöktü. Onunla birlikte Naruz da yere çökmüştü. Kısık, anlaşılmaz sesiyle onu yatıştırmaya çalışıyordu. Bu davranışı yapmacık değildi. Delilik maskesi ardında dinin değişmez doğrularını aradığını bildiği bu adama karşı büyük bir saygısı vardı. Ama zihninin bir yanı hala aynı sorunu düşündüğü için sevdiği bir hayvana okşayıcı sözler söyleyen bir avcının sevecen sesiyle değil, eli kamalı bir adamın ses tonuyla "Şimdi bana öğrenmek istediğin şeyi söyleyeceksin. Değil mi?" dedi. Büyücünün kafası hala canından bezmişçesine sallanıyordu. Neredeyse ölüme benzer bir yorgunlukla gözlerini geriye devirmişti. Naruz boğuk boğuk "Konuş!" diyordu. Ayağı fırlayıp kamasını sapladığı yerden aldı, yeniden adamın yanına diz çöktü. Bir eliyle boynunu sıkarak öğrenmek istediği şeyin ne olduğunu söyledi. Maksup "Bana inanmayacaklar!" diye inledi. "Kendi gözlerimle gördüm. Onlara iki kez söyledim. Ben çocuğa dokunmadım." Sonra birdenbire usuna bir şey gelmiş gibi sesi, bakışları eski canlılığına kavuşmuş. "Sana da göstereyim mi? Görmek ister misin?" diye bağırmıştı. Ama gene yorgunluktan yere yıkıldı. Onunla yüz yüze gelişin şaşkınlığından titreyen Naruz, "Evet, evet!" diye haykırdı. Sanki elektrik akımı geçmiş gibi bacakları titriyordu. "Göster!" Maksup derin derin solumaya başladı. Her soluktan sonra başı göğsüne düşüyordu. Gözleri kapalıydı. Yakıtını havadan alan bir lokomotif gibiydi. Sonra gözlerini açtı. "Toprağa bak," dedi. Kupkuru kavrulmuş toprağa diz çökerek tozların içine işaret parmağıyla bir çember çizdi. Sonra avucuyla kumları düzeltti. Ağır ağır, kararlılıkla tozlara dokunarak "Buraya, ışığın olduğu yere," diye fısıldadı. Sonra parmağıyla bir noktayı göstererek "Buraya, gözlerini toprağın içine dikeceksin," dedi. Naruz acemice diz çöküp söylenenleri yaptı. Bir süre baktıktan sonra yavaşça "Hiçbir şey göremiyorum," dedi. Maksup uzun iç çekişlerle soluğunu yavaş yavaş dışarı bıraktı. "Toprağın içini görmeyi düşün," diye üsteliyordu. Naruz gözlerinin toprağa girmesi, gözleri yoluyla zihninin, büyücünün parmağının altındaki noktaya akması için çalıştı. Hiçbir şey olmadı. Ama sonra "Görüyorum," diyerek onayladı. Birdenbire koca gölün bir köşesini, birbiriyle birleşen geçitlerini, bir zamanlar Rustin ile Arnoit'in oturdukları, hurma ağaçlarının gölgesindeki rengi atmış eski tuğla evi apaçık gördü. Arnoit'in Morse'u yazmaya başladığı ve çocuğun Çocuğu görüyorum, dedi. Ya, iyi bak. Sanki geçitlerdeki sudan yükselen sis, Nauruz'u hafifçe uyuşturmuş gibiydi. Maksup konuşmasını sürdürdü. Suyun kıyısında oynuyordu. İçine düştü. Üstadın solukları gittikçe boğuklaşıyordu. Tek düze bir sesle yineledi. İçine düştü. Nauruz şunları ekledi. Yanında hiç kimse yok. Tek başına. Üstünde mavi bir elbise var. Kelebek biçiminde de bir broş. Uzun bir sessizlikten sonra büyücü, kalın, neredeyse çağıltılı bir perdeden, gördün işte, yerini bile gördün. Tanrı her şeyden güçlüdür. Benim gücüm ondan gelir. Yerden bir tutam toz alıp alnına sürünce görüntü yok oldu. Böylesine güçlerden çok etkilenen Nauruz, maksubu kucaklayıp öptü. Gizemli görüntüyle kendisine bağışlanan bilginin doğruluğundan bir an bile kuşku duymamıştı. Ayağa kalkıp bir köpek gibi silkelendi. Hafif fısıltılarla birbirleriyle vedalaşıp ayrıldılar. Büyücü orada, yerde yorgunluktan bitkin bir durumda otururken, bırakıp panayır ışıklarına doğru yürüdü. Bütün gövdesi sanki iğneler batılıyormuş gibi tepkiyle titriyordu. Ya da sanki böğürlerinden, uyluklarından elektrik akımı boşalıyormuş gibiydi. Çok korkmuş olduğunu şimdi anladı. Bacaklarını ısıtmak, sanki ağırlaşan kan dolaşımını hızlandırmak için kollarını bacaklarında çarpa çarpa yürürken esnedi, ürpertiyle titredi. Atını almak için marangoz dostunun avlusuna giderken şenlik yerinin doğu köşesinden geçmek zorundaydı. Saatin epeyce ilerlemiş olmasına karşın orada salıncakların çevresindeki gürültü pek azalmamıştı. Işıklar hala yanıyordu. Tam orospuların saatiydi. Erkeklerin paralaşmış etini. Ne renk olursa olsun, ister fil dişi, ister kara, ister altın rengi. Arayan kara, bronz, limon sarısı kadınların, tövbe etmemiş kadınların saati. Diş etleri leylak rengi, dilleri Çin köpeklerinki kadar mor sudanlılar. Bal mumu renginde mısırlılar. Altın sarısı saçlı, mavi gözlü çerkezler. Odun dumanı kadar keskin kokulu, boz mor zenci kadınlar. Et denen şeyin her türlüsü, yaşlanmış kemiklerin üstünde cesaretini yitirmiş yaşlı et ya da heykelle, resimle dile getirilebilse de sözsüz devinimler dışında hiçbir şeyle söndürülemeyen arzuların şiddetinden güçsüzleşmiş bacaklar üstüne duran oğlanların, kadınların söndürülmemiş eti. Çünkü bunlar ruhun ormanlarında doğan, kendilerinin değil, kendileri yoluyla konuşan uzak ataların malı olan arzulardı. Köslü tohuma aittir. Tohumsa insan ruhunun bulunduğu düzeyin daha altındadır. Sıcak, bomboş İskenderiye gecesi, kara ayakların çıplak tabanlarından, düzeltilmesi olanaksız yüreklere, ruhlara kadar ulaşan bir meşale gibi pırıl pırıl yanıyordu. Bütün bu güzel, çıldırtıcı şeylerin arasında, Nauruz kendisini bu olağanüstü imgelerin ilk örneklerinin beklediği yere doğru giderken, bir ırmağın sularında yüzen, ama zihnindeki sessizliğin içine derin oyuklar açan bir su zambağı gibi hiç ağırlığı yokmuşçasına sürüklendiğini duyumsuyordu. Gözlerinin önünde oynanan kısa bir sahneye kayıtsızca tanık olması işte tam bu sıraya rastladı. Hiç tanımadığı, bu yazılan yapraklar da olmasa asla tanımayacağı birini, Scobie'yi ilgilendiren, anlamını hiç kavrayamadığı bir sahne. Sünnet çadırlarının oradaki bir yerden bir gürültü kopmuştu. Dirençsiz çadır bezi, üzerine korkutucu betimler çizilmiş kağıt duvarlar tir tir titriyor, sallanıyordu. Hırlama, bağırışma sesleri arasında eğreti döşenmiş taban tahtalarının üzerinde dolaşan kabaralı çizmelerin takırtıları duyuluyordu. Biraz sonra o kağıt duvarların arkasından bir adam beyaz aydınlığa çıktı. Kucağında battaniyeye sarılı bir çocuk vardı. Üzerinde Mısır polis üniforması bulunan yaşlı adam koşarken sendeliyor, dolak sarılı ince baldırları titriyordu. Arkasından azgın ama korkak köpekler gibi acı acı bağıran, hırıldayan bir Arap kalabalığı aktı. Bu koca ordu, Nauruz'un yürüyüş yolunun üzerinden çaprazlamasına geçerek umutsuz bir çıkarma hareketinde bulunmuştu. Üniformalı yaşlı adam ince sesiyle bağırarak bir şeyler söylüyordu ama ne dediği gürültüden anlaşılmıyordu. Sendeleyerek yolu geçip eski moda bir arabaya bindi. Hemen hareket edip sarsıla sarsıla gitmeye başlayan arabanın ardından taşlar, lanetler yağıyordu. Hepsi buydu. Nauruz merakını çeken bu sahneyi izlerken biraz ötesindeki gölgelikten gelen bir ses duydu. O tatlı, o tok ses yeryüzünde ancak bir kişinin sesi olabilirdi, Clea'nın. Yüreğine bir hançer batırılmış gibiydi. Sesi duyar duymaz çocukça bir utangaçlık hareketinde bulunarak ellerini birleştirmiş, güçlükle hızlı hızlı soluk almaya başlamıştı. Bu ses sevdiği kadının sesiydi. Ama yarı gölgede oturan çok çirkin birinden geliyordu. Karton kulübesinin önünde üç ayaklı bir taburenin üzerinde oturan kat kat yağlı bir Müslüman kadından. Susamlı simit geveleyerek konuşuyordu. Marul kemiren dev bir tırtıl gibi. Hem de Clea'nın vurgularının aynısıyla. Naruz hemen onun yanına gidip alçak sesle yakarırcasına ''Ah anacığım, konuş benimle'' dedi. Kendisini işkence odasına çekmek için o seslerin kusursuz orkestrasının bir kez daha okşayıcı sözler, sade yaltaklanmalar mırıldanışını duydu. Timsah tanrıça Petaeusjos ta kendisi. Naruz sesin uyumu dışında hiçbir şey duymadan bir tutsak gibi onun ardından yürüdü. Karanlık odada gözlerini kapamış, ellerini kadının tir tir titreyen kocaman memelerinin üstüne koymuş, sanki ağır ağır dökülen o aşk sözcüklerinin müziğini tek bir koca lokmada yutmak istermiş gibi ayakta dikiliyordu. Sonra delicesine ağzını aradı. Onun soluğundan, o susam kokulu soluğundan Clea'nın imgesini emmek istiyordu. Heyecandan titredi. Zihninde şimşek gibi yanıp sönen, bambaşka güzellikte, anlamlı, karşı konması olanaksız, edepsizce bir davranışla kutsal bir yere saygısızlık etmek üzere olan birinin korkulu duygusu vardı içinde. Afrodit, aşkta ruhla duyuların her türlü birleşmesini kabul eder. Üstündekileri gevşetti. Kirli yatakta o kocaman etli taş bebeği yavaş yavaş sıkıştırmaya başladı. Güçlü elleriyle onun bedeninden, belki de başka, daha çok sevilen birinden tatlılıkla elde edebileceğini düşlediği tepkileri almaya çalışıyordu. Boğuk boğuk fısıldadı. ''Konuş anacığım, ben yaparken sen konuş, konuş.'' Bu koca beyaz tırtıl gövdesinden, belki de gece tavus kelebeği kadar az rastlanan olağanüstü bir imge, Clea'nın güzelliğini sıkıp çıkarmaya çalışıyordu. Ah ama en sonunda orada uzanmak, vasiyetsiz ölen arzuların ağlayan yıkıntıları arasında eski bir boya tüpü gibi sıkılmak ne korkunç, ne güzeldi. Kendisi, kendi içindeki erkekliği, kişisel bir düşün, Clea düşünün, çocukluk kadar gelip geçici, en az onun kadar gönül kırıcı yalnızlığına geri püskürtülmüştü. Ama Naruz'un işi yarıda kesilmişti. Evet, şimdi notlardan bu sahneleri okurken belleğimden çıkıp gitmiş bir şeyi anımsadım. Pis bir kulübenin içinde yatakta yatan bir kadın, bir erkek. Onlara yukarıdan bakan, yarı sarhoş, sırasını bekleyen ben. Bu sahneyi başka bir yerde anlatmıştım. Ama o zaman o adamı Nemjemian sanmıştım. Şimdi Naruz olduğu kanısındayım. Münasebetsizce karıştıkları korkunç bir kazanın kurbanlarıymış gibi yatıyorlardı. Sanki insanlık tarihinde böyle saçma bir deneyim, böylesine tuhaf bir iletişim yolunun ne biçim bir şey olduğunu anlamaya çalışmak zorunda kalan ilk çift bunlardı. Sonra Naruz'un kollarında yatan şu kara çalı saçlı kadında, acaba Clea ya da Justin kendilerinin bu ana imgesinde, şu paralaşmış ette kendilerini tanırlar mıydı? Naruz cinsel haz için kiralanmış bu kart bedenden büyük bir susuzlukla Clea'yı içiyordu. Tıpkı benim de yalnızca Justin'i içmek istediğim gibi. Bir kez daha Afrodit'in sert, ahmak, ilkel yüzü. Evet, ama insan susuzluğunu böyle de söndürebilir. Yatağına bir dişi ifrit alarak. Daha sonra Naruz neredeyse dayanılmaz bir rahatlamadan, içi kabararak, deli gibi ne yaptığını bilmeden karanlık sokaklarda dolaştı. Canı şarkı söylemek istiyordu. Gerçekten de o anda Clea'yı büsbütün unuttuğunu söylenmese bile, gerçekleştirdiği eylemin hiç değilse, onu Clea'nın imgesinden kurtardığı ileri sürülebilir. Ondan tümüyle arınmıştı. Hatta şu anda ondan nefret etme cesaretini bile kendinde bulabilirdi. Aşk işte böyle iki kutupludur. Gerçek aşk. Dolambaçlı yollarda ağır ağır yürüyerek atını istemek üzere marangoz dostunun evine döndü. Ahırda bu saatte gürültü edenin hırsız olduğunu sanmasınlar diye ilkin ev halkını uyandırdı. Daha sonra dünyanın en mutlu adamı olarak kendi topraklarına dönüyordu. Malikaneye vardığında tan vaktinin ilk belirtileri gökyüzünde belirmişti bile. Ortalıkta hiç kimse yoktu. Bir arabaya sarınıp güneşin kendisini uyandıracağı saate kadar balkonda kaldı. Haberi kardeşine iletmek istiyordu. Ama ertesi sabah Nesim öyküyü başından sonuna kadar ciddi bir yüzle sessizce dinledi. İnsanın yüreğinden bütün kan böylece damla damla boşalırken nasıl olup da hiç ses çıkarmadığına şaşıyordu. Yüreğinden kan çekilmişti. Çünkü bu haberde karısının kazanmak istediği güvenini önemli ölçüde engelleyecek bir şey görüyordu. Naruz, aradan bu kadar zaman geçtikten sonra cesedi bulabileceğimizi sanmıyorum. Ama Faraj'la birlikte bir gidip arayalım bakalım. Yanımıza kanca falan da alırız. Denemekle bir şey kaybetmeyiz, öyle değil mi? Dedi. Nesim omuzlarını kısmıştı. Kardeşi bir anlık bir suskunluktan sonra aynı düz ses tonuyla konuşmasını sürdürdü. Daha önceden çocuğun üzerinde neler olduğunu bilmiyordum. Ama şimdi sana toprakta gördüklerimi söyleyeyim. Mavi bir entaresi vardı. Kelebek biçiminde bir yaka iğnesi. Nesim neredeyse sabırsızlıkla atıldı. Evet, kesinlikle doğru. Rusti'nin savcılıkta verdiği ifade böyleydi. Eh Naruz, ne söyleyebilirim? Doğru, sana teşekkür etmek isterim. Ama suyun dibini aramaya gelince, bu işi savcılık en az 10 kez yaptı. Evet, hiçbir sonuç alınamadı. Kanalın orada bir yarık var. Güçlü bir dip akıntısı ve kaçak yapıyor. Anlıyorum, dedi Naruz, gözlerini yere dikerek. Bir şey öğrenebilmek çok güç. Daha sonra şu sözleri eklerken Nesim'in sesi sertleşmişti. Ama bir konuda bana söz vermelisin. O, bu gerçeği senin ağzından asla öğrenmemeli. Söz ver bana. Salondaki telefonda konuşan Nesim, yana dönüp karısıyla yüz yüze geldiği zaman kardeşi, sana söz veriyorum demekteydi. Karısının yüzü solgundu. Kuşku ve merak dolu iri gözleri kocasınınkileri aradı. Nesim aceleyle, hemen gitmeliyim deyip telefonun almacını yerine koyduktan sonra yana döndüğü zaman yüz yüze geldiği karısının ellerini avuçlarına aldı. Belliğimde onları hep böyle elleri kenetli birbirlerine bakarken görüyorum. Birbirlerine öylesine yakın, birbirlerinden öylesine uzak. Telefon asla gerçekleşmeyen iletişimin çağdaş bir simgesi. 8. Sana Scobie'nin ölümünden söz etmiştim. Ama diye yazıyor Baltazar. Ayrıntısını anlatmadım. Ben şahsen onu pek iyi tanımasam da senin sevdiğini biliyordum. Hiç de hoş bir ölüm değildi. Benim işe karışmamsa tam anlamıyla bir rastlantı. Gerçekten de öyle. Sekreterlik dairesi başkanı, Scobie'nin 3 derece üst şefi olan Nimrod'la yemek yememiz o geceye rast geldi. Nimrod'u anımsarsın değil mi? Evet. Son zamanlarda ikimiz genç, güzel, Atinalı bir tiyatro oyuncusunun ilgisini kazanmak için birbirimizle yarışıyorduk. Çok hoş bir adı vardı. Sokrates Pittakakis. Ciddi bir rakipliğin aramıza yaratacağı düşmanlık duygusu resmi ilişkilerimiz açısından. Ben bir anlamda onun dairesinin danışmanıydım. İkimizin de işine gelmeyeceği için bu işi akıllıca bir çözüme bağladık. Kıskançlığımızı yüreğimize gömüp delikanlıyı açıkça paylaşmaya karar verdik. Bütün gerçek İskenderiyelilere yakışan da budur. İşte bu yüzden üçümüz Auberge Bleu'de oturmuş yemek yiyorduk. Genç adamı aramıza almıştık. Sandviç ekmeği arasında biftek gibi. Nimrod'a oranla benim durumumun biraz daha iyi olduğunu kabul etmem gerekir. Çünkü onun Yunancası pek iyi değildi. Ama genellikle sağduyuyu, ölçülüğün elden bırakmıyorduk. Bütün akşam şampanyaları deviren, böyle yaparak zayıflatıcı bir hastalığı yenmeye çalıştığını söyleyen oyuncu, sözün kısası, sonunda ne benimle ne de onunla ilişkiye yanaşmadı. Dahası benim hastanemde çalışan basbayağı bıyıklı bir Ermeni kızına tutkun olduğu da anlaşıldı. Böylece bütün çabalarımız boşa gitti. Hele bu acayip yemeğin parasını ödemek zorunda kalan Nimrod'un durumu daha da kötüydü. Evet, dediğim gibi. Önemli adam telefona çağrıldığı zaman hepimiz oradaydık. Biraz sonra geri döndüğünde yüzü ciddileşmiş görünüyordu. Limanın oradaki polis karakolundan aramışlar. Anlaşılan majestelerinin Milton gemisinin deniz piyadeleri yaşlı bir adamı tekmeleyerek öldürmüşler. Kül şubesindeki kaçıklardan biridir. Hem de büyük bir olasılıkla. Orada çalışan yaşlı bir binbaşı var dedi. Tek ayağının üstünde kararsızlıkla duruyordu. Her neyse diye sözünü sürdürdü. Aşağı inip bir bakayım. Bilinmez ki. Sesini alçaltıp sır verecekmiş gibi beni bir yana çekerek galiba kadın kılığına dolaşıyormuş. Bir rezalet çıkmış olabilir, dedi. Zavallı Nimrod. Görev duygusunu onu gitmeye zorlarken benim oyuncuyla yalnız kalacak olmamdan da hiç hoşlanmadığı belliydi. Ağırdan alıyor, derin derin düşünüyordu. Sonunda gene de tam umudumu kestiğim sırada Duygulu yanım yardımıma yetişti. Ben de ayağa kalktım. Sportmenlik ölmedi. Ben de seninle gelsem iyi olacak dedim. Zavallıcığın yüzünde gülücükler açıverdi. Bu davranışım için bana içtenlikle teşekkür etti. Genç adamı bu kez de zihin yorgunluğuna karşı balık yerken bırakıp Nimrod'u bekleyen resmi arabanın bulunduğu parka yürüdük. Çarçabuk Kornişe'yi geçip büyük yük iskeleleri boyunca sıralanmış titrek ışıklı gaz lambalarıyla, kaldırım taşlı dar geçitleriyle, 1850'lerin Marsilya'sından bir köşeyi andıran rıhtım bölgesinin yankılı karanlığına dalmamız çok sürmedi. Oradan hep nefret etmişimdir. Oradaki deniz ıslaklığından, susam ve çiş kokularından. Polis karakolu, Victoria dönemi postanelerine benzeyen yuvarlak, kırmızı bir yapıydı. Küçük bir başkanlık odasıyla iki karanlık, terli zindandan oluşuyordu. Bu yaz gecesinde içerisi korkunç havasızdı. Anlaşılmaz şeyler konuşan terli polislerle doluydu. Kederli atlar gibi hepsinin şaşkın gözleri belermişti. Hücrelerden birindeki taş sıranın üstünde eteği beline kadar sıvanmış yaşlı bir kadının çelimsiz, kocamış gövdesi yatıyordu. Askıyla tutturulmuş yeşil çoraplı, kara gemici botlu incecik bacakları görünüyordu. Elektrik yoktu. Gövdenin üstündeki pencerenin içinde duran titrek ışıklı mumdan yaşlı, kuru bir kolun üstüne mum damlıyordu. Tepkisizleşmeye başlayan kol, sanki tiyatro sahnesindeki bir yumruktan kendini korumak istermiş gibi, tiyatrovari bir harekette karar kılmak üzereydi. İşte senin dostun Scobie'ydi bu. Oldukça çirkin bir biçimde dövülerek öldürülmüştü. Yaşlı derinin içinde çanak çömlek kırıkları. Onu muayene etmeye başladığım sırada bir yerden telefon çalmaya başladı. Kağıt bir şeylerin kokusunu almış, olay yerini saptamaya çalışıyordu. Yağmuru yumru eski Citroen'ini birazdan kapıya dayandırdı. Kuşkusuz ciddi bir rezalet, felaket demekti. Korku, Nimrod'un düş gücünü kanatlandırmıştı. Üstündekileri çıkarmalı diye hırıldadıktan sonra bastonunu sağa sola savurmaya başladı. Polisleri dışarı, koridora çıkararak içeriği boşaltıyordu. Peki diyerek ölünün üstündeki giysileri olabildiğince soydum. Nimrod terleyen yüzünü öteki yana çevirmişti. Hiç de hoş bir manzara değildi. Ama sonunda yaşlı günahkar, Yunanca'daki deyimle bir ilahi gibi çırılçıplak yatıyordu. Birinci sahne buydu. Yüzlerimizi sildik. Küçük hücre fırın gibiydi. Nimrod korkudan aklını yitirmişçesine ne yapıp yapıp ona üniformasını giydirmeliyiz dedi. Kağıt gelip buraları kurcalamaya başlamadan önce. Baksana ne diyeceğim. Hadi gel. Evine gidip eşyalarını alalım. Nerede oturduğunu biliyorum. Böylece yaşlı adamı odaya kilitledik. Parçalanmış olan cam gözü ona dargın, mahzun bir görünüş veriyordu. Sanki derisinin içine çok acemice saman doldurulmuş bir hayvan gibi. Her neyse, arabaya atlayıp iskeleyi geçtikten sonra dosdoğru Tatvik sokağına sürdük. Yolda Nimrod, yaşlı adamın bu çılgın serüvene çıkmadan önce yanına aldığı yapay deriden küçük, şık el çantasının içindekileri tek tek gözden geçirdi. Birkaç madeni para, küçük bir Katolik dua kitabı, kaptanlık beraatı, sigara kağıdı tomarına benzeyen, şimdilerde hemen hemen hiç rastlanmayan bir paket eski zaman Çin kağıdı buldu. Hepsi bu,